Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 5 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 7 Nisan 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Fırsatlar Ayı Ramazan ve İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Bu arada mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı Türkiye saatiyle 3.20 ila 4.20 arasında kısa dalga 6040 kHz, orta dalga 639 ve 1161 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Ayetullah Larijani bölgedeki bölünme, sapma ve tekfir akımı en büyük felaketlerden biridir dedi. Amerikalı milletvekilleri İran'la daha güçlü, daha uzun vadeli bir anlaşmaya ihtiyacımız var dediler. Garibabadi Almanya'da insan hakları ihlallerini eleştirdi. Rusya, İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alma oylamasına tepki gösterdi. Irak-Kürdistan bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam Maslahatı'nın nizamını taşşit belirleme kurumu başkanı Ayetullah Amiri Larijani, bölgedeki bölünme, sapma ve tekfir akımı en büyük felaketlerden biridir dedi. Salı akşamı Meşre'de Ehl-i Beyt'in 8. masumlarından İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin avlusunda bir tekfirci, ziyaretçi 3 İslam alimine bıçakla saldırdı. Saldırıda biri şehit olurken ikisi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, kolluk kuvvetlerinin yardımıyla yakalanarak İran istihbarat ve güvenlik görevlilerine teslim edildi. İran'a göre Ayetullah Sadık Amiri Larijani, söz konusu olayla ilgili yayınladığı mesajda, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'da İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde böyle bir saldırının düzenlenmesi ve bir kişinin şehadeti ve ikisinin yaralanması esef ve üzücü verici bir hadisedir dedi. Larijani ayrıca şöyle dedi, bölgedeki bölünme, sapma ve tekfir akımı en büyük felaketlerden biridir ve bu gibi felaketlerle mücadelede Müslümanların daha fazla uyanık ve birlik olması gerekmektedir.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle İslam ülkelerindeki mevkidaşlarını tebrik etti. Emir Abdullahyan, İslam ülkelerindeki mevkidaşlarına ayrı ayrı kutlama mesajları göndererek mübarek Ramazan ayının gelişini tebrik etti. Bu mübarek ayın bereketi ve Müslüman milletlerin gönül birliği ve dayanışması ile İslam ümmetinin birliğinin ve dostane ilişkilerinin derinleşmesine şahit olacağımızı umuyorum dedi. İran Dışişleri Bakanı mevkidaşlarına gönderdiği mesaja karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirmesinin önemini vurgularken sağlık, başarı, esenlikler, hükümet ve milletinizin refah ve başarılarını diliyorum dedi.
İran Dışişleri Bakanı Ukrayna krizine değindiği açıklamasında savaşı ve yaptırımları reddederek İran Ukrayna'da siyasi bir çözüme odaklanmak istiyor dedi. İRNA Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto ile yaptığı telefon görüşmesinde iktidardaki Fidesz Partisi'ni parlamento seçimlerindeki zaferini tebrik ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin Macaristan ile ilişkilerini genişletmeye ve iki ülke arasında daha önce imzalanmış olan anlaşmaları yürürlüğe geçirmek istediklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Viyana görüşmeleriyle ilgili olarak İran'ın gelişimleri nedeniyle görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini ancak İran ile Amerika arasında hala Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi aracılığıyla çözümlenmiş bazı konuların çözümlememiş bazı konularla ilgili mesajların devam ettiğini söyledi. Emir Abdullahyan, Amerikan tarafının gerçekçi olması halinde İran'ın iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmasının ciddiyetini de vurguladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto da söz konusu telefon görüşmesinde İranlı mevkitaşını Macaristan'a davet etti ve Macar hükümetinin dış politikası çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti ile ikili işbirliğini geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Viyana görüşmeleriyle ilgili olarak tüm tarafların yapıcı bir yaklaşımla bir anlaşmaya varmasını umduğunu dile getirdi. Siarto, İran'ın nihai bir anlaşmaya varmak konusundaki yapıcı yaklaşımının çok değerli olduğunda sözlerini ekledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı dün yayınladığı bir raporda İran'ın bütün santrifüj üretim ekipmanını Tahran yakınlarındaki Kereç tesislerinden Natanz kompleksine taşıdığını iddia etti. İran Ajansı'na göre, ajansın yönetim kurulu üyesi ülkeler için gönderdi ve Reuters'e de sızdırılan gizli bir raporda ajans müfettişlerinin 4 Nisan 2022'de Natanz'daki ekipmanların ajans tarafından mühürlendiği ve aktif olmadığını doğruladığını yazdı. Reuters'e göre bu gelişme aynı parçaları üretmek için İsfahan'da başka tesislerin kurulmasından 6 hafta sonra gerçekleşti. Ancak ajansın şu anda İran'ın nükleer tesislerine ilişkin kamera verilerine erişimi olmadığından santrifüj bileşenlerinin İsfahan'da üretimini onaylayacak herhangi bir teyit yok. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporu, ajansın İsfahan tesisinde santrifüj bileşenlerinin üretiminin başladığını, müşterilerinin kaydettiği veri ve bilgilere erişmeden onaylayamayacağını belirtiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü geçen ay, ajans kurulunun uygulanmasının doğrulanmasına ilişkin yönetim kurulu üyelerine sunduğu bir raporda, İran Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed İslami ile yapıcı istişarelerin yapıldığını söylemişti. İran'ın Viyana merkezi uluslararası örgütlerdeki daimi temsilciliği başkanı Muhammed Rıza Gaibi de yaptığı açıklamada İran nükleer anlaşmanın uygulanmasına geri dönene kadar ilgili bilgiler ajansa sağlanmayacak ve İran'da saklanacak dedi.
Çarşamba akşamı Amerikalı bazı demokrat ve cumhuriyetçi milletvekilleri Amerika Başkanı Joe Biden'den İran ile daha uzun ve daha güçlü bir anlaşma yapmasını istediler. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Kongresi'ndeki demokrat temsilcilerden Alan Luria, başka bir başarısız anlaşmaya müsamaha gösteremeyiz dedi. Amerika Kongresi'ndeki cumhuriyetçi temsilcilerden Josh Gasmir de daha kısa ve daha zayıf bir anlaşmaya değil, daha uzun ve daha güçlü bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Amerika Kongresi'nde cumhuriyetçi Dean Phillip de anlaşmaya karşı değiliz, İran'ın nükleer silah üretmesini veya edinmesini kesinlikle yasaklamayan bir anlaşmaya karşıyız dedi. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, pazartesi günü Viyana görüşmeleri hakkında attığı tweet mesajında, Viyana görüşmelerinde bir duraklama varsa bu Amerika tarafının aşırılıklarından kaynaklanmaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanı, Amerika'nın aşırı taleplerine asla boyun eğmeyeceğiz. Beyaz Saray gerçekçi davranırsa anlaşmaya varılacaktır, dedi.
İran İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Almanya'ya görüşlerini ifade etmesinden ötürü 93 yaşındaki bir kadını hapse attığı için eleştirdi. Son zamanlarda 93 yaşında bir kadın Holokost'u inkar ettiği ve görüşlerinden vazgeçmediği için Almanya'da cezaevine atıldı. İran yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Kazım Garibabadi, dinlere ve kutsallıklara karşı her zaman geniş hareket özgürlüğüne sahip olduğunu savunan Almanya artık 93 yaşında bir kadına sadece görüşlerini ifade ettiği için tahammül edemiyor, dedi. Garibabadi ayrıca şöyle dedi. Bu sadece bir çifte standart mı? Kesinlikle hayır. Bu Batı anlatısına boyun eğmeyenlere yönelik sistematik bir baskıdır. Dünyanın en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri olan Almanya'da dahil olmak üzere batılı ülkeler insan hakları konusunda ikiyüzlü siyasetlere sahipler.
Tahran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Parkı'nda bulunan Sophan Paya şirketi bir video hakemlik sistemi VAR tasarımıyla kurmayı başardı. İslam İnkılabı rehberi Hicri Şemsi yeni yılı 1401'i üretim, bilgi temelli istihdam yaratan yıl olarak adlandırmıştı. Tahran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Parkı'na göre Sophan Paya bilgi tabanlı şirketi CEO'su Hüsamettin Şahruh, video hakemlik sisteminin tasarımı ve yapımına temas ettiği açıklamasında bu sistem birkaç alt üründen oluşuyor dedi. Hüsamettin Şahruh ayrıca şöyle dedi. Ölünün ana bölümünün yapımı tamamlandıktan sonra organizasyon farklı bölümlerinde saha testleri yapıldı ve bu ürün Tebriz, Tahran ve Radyo ve Televizyon Kurumu'nun diğer bölümlerinin mobil birimlerinin İran'ın tek 4K ağında kullanılmıştır. Şahruh, video hakemlik sisteminin tamamlandığını ve teste hazır olduğunu belirterek, Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA ile iletişim ve yazışmalar yapıldı ve kendilerine ilk belgeler gönderildi, dedi. Dünyada sadece 4 veya 5 ülkenin bu ürünü ürettiğini belirten Şahruh, dünyada 1 veya 2 ülke bu alanda çok öne çıkıyor ve üst sıralarda yer alıyor, dedi.
İran Spor ve Gençlik Bakanı Kültür ve Halk Sporlarını Geliştirmeden Sorumlu Yardımcısı İran'ın Katar'ın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası'nda nasıl işbirliği yapacağını açıklayarak bu işbirliği sadece spor alanıyla sınırlı kalmayacak, dedi. Sina Kelhor konuyla ilgili şöyle dedi. İran'ın Kiş Adası'nın Dünya Kupası'nın ev sahibine yakınlığı sebebiyle Dünya Kupası için Katar'a gidecek bazı seyircilerin Kiş Adası'nda kalmaları için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. İranlı yetkili çeşitli alanlarda çok detaylı bir program hazırlandı ve görüşmelerde yapıldı, dedi. İran, çeşitlilik ve benzersiz turistik cazibe merkezlerinin yanı sıra Katar'a olan kısa mesafe açısından bu etkinliğe seyirci çekme konusunda Katar'daki diğer komşu ülkelere göre daha şanslı görünüyor. Yaklaşık 12 bin kilometre karelik bir alana sahip olan Katar, FIFA Dünya Kupası sırasında muhtemelen 2,5 milyondan fazla turisti ağırlayacak.
İran Havacılık Kurumu sözcüsü, İran'a uluslararası uçuşlardan gelen yolcuların kabulüyle ilgili son kuralları açıklayarak tüm ülkelerdeki kurumsal kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Koronavirüsünün dünyaya yayılmasıyla birlikte İran'da diğer ülkeler gibi ülkeye girişlere kısıtlamalar getirmişti. İran Havacılık Kurumu sözcüsü Mir Ekber Rezevi, İran'da korona ile Ulusal Mücadele Merkezi'nin toplantısında alınan karara göre tüm ülkeler için korona kısıtlamalarının kaldırıldığını ve 12 yaştan büyük yolcuların İran'a girişinde yapılan ikinci aşı üzerinden 14 gün geçmesi ve 72 saatlik negatif PCR test sonucuna sahip olması halinde İran'a girebileceklerini bildirdi. Bu arada son istatistiklere göre İran'da 7.180.008 kişiye korona bulaşırken 6.900.097 kişi de iyileşti.
Türkiye'nin Ukrayna'daki büyükelçiliği yaklaşık bir ayın ardından Kiev'e döndü. 11 Mart'tan bu yana Ukrayna'nın Romanya sınırındaki Çernivtsi kentinden hizmet veren büyükelçilik Kiev'den faaliyetlerine başladı. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bir süreliğine Ukrayna'nın Chernivtsi kentine taşınan Büyükelçilik Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada geçici bir süre için faaliyetlerimizi tahliye çalışmalarımızda lojistik merkezimize dönüşen Chernivtsi kentine kaydırmıştık. Kiev'e evimize döndük denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Buça ve İrpin bölgelerindeki sivil ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Bakanlık, Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap verilmelerinin sağlanması temel beklentilerimizdir şeklinde açıklamada bulundu.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kentinde işlenenlerin savaş suçu olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlularından bunun hesabını sorması gerektiğini belirtti. Biden, yerel ticari sendika temsilcilerine hitaben Washington'daki bir otelde yaptığı konuşmada Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'da büyük çapta vahşet yaşandığına ilişkin haberlere işaret eden Biden şöyle dedi. Buça'da Rus güçlerin geri çekilmesi ardından elleri arkadan bağlanıp birçoğu arkadan vurulmuş insanların cesetlerinin sokaklarda yattığına ilişkin fotoğrafları görmüşsünüzdür. Siviller katledildi, cansız bedenleri toplum mezarlara atıldı. Bu affı olmayan gaddarlığı hepimiz gördük. Burada yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir. Bu arada Rusya sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken uydu şirketi Maxar tarafından yayınlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğunun görüldüğü öne sürülmüştü.
Amerika'nın Rusya'ya yönelik yatırımları her geçen gün artıyor. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika'nın Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklayarak bu kararı G20'de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtti.
Rusya hükümeti Moskova'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya alan bir Amerikan kararına oy verme planlarına tepki gösteren bir bildiri yayınladı.
Irak-Kürdistan bölgesine yakın medya, Kuzey Irak'taki bir rafinerinin yakına roket saldırısı olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Kürt medyası çarşamba akşamı Erbil'in kuzeybatısındaki Hobat şehrinde iki patlamanın duyulduğunu bildirdi. Bu bölgenin belediye başkanı Kürdistan 24 kanalına yaptığı açıklamada patlamalardaki sesin roket saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz belli değil dedi.
Haber kaynaklarının dün gece bildirdiğine göre Siyonist İsrail güçleri Kudüs'ün merkezindeki Babul Amud bölgesinde üst üste 5. gecede Filistinlere saldırdı. Terörist güçler Filistinlere cop, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermilerle saldırarak 5 kişiyi de tutukladılar.
Ve Yemen Petrol Şirketi'nin bir sözcüsü çarşamba gecesi Suudi Koalisyonu'nun ateşkese rağmen Yemen'e ait bir yakıt gemisine el koyduğunu söyledi. El Meser'in haberine göre Assam El Mütevekkil, Suudi saldırgan koalisyonun Yemen halkının kuşatmasını sıkılaştırmak ve uluslararası ateşkesi açıkça ihlal etmek için çarşamba günü Daytona adlı yakıt gemisine el koyduğunu söyledi. Yemen Petrol Şirketi sözcüsü ayrıca şöyle dedi, saldırgan koalisyon tarafından ele geçirilen gemilerin sayısı 3'e ulaştı. Bunların hepsi Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmiş ve lisansları vardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Sabahki ilk yorumumuz Bakü ve Erivan'ın Güney Kafkasya bölgesindeki silahlanma yarışı hakkında. K Karabağ sorununun tarafları barış anlaşmasını imzalamayı gündeme aldığı bir sırada, görünen o ki Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki silahlanma yarışı iki ülke tarafından ciddi bir şekilde devam ettirilmektedir. Karabağ Barış Anlaşması'nın 9 Kasım 2020'de Rusya Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuğuyla arabuluculuğuyla iki ülke liderleri arasındaki imzalanmasının ardından bazı gelişmeler Bakü ile Erivan arasındaki silahlanma yarışını tetikledi. Kasım ayında Barış Anlaşması'nın imzalanmasından kısa bir süre sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasya bölgesinde Türkiye ile onlarca ortak tatbikat düzenlemesi, bölgedeki bağımsız siyasi çevreler, siyasi uzmanlar ve hatta Ermeni hükümeti tarafından kışkırtıcı, dostluk karşıtı ve iyi komşuluğa aykırı olarak değerlendirildi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ortak tatbikat yapma işbirliği başta İlham Aliyev hükümetinin yanı sıra Ermenistan'daki Nikol Paşinyan hükümetini de orduyu güçlendirmeye teşvik etti. Şüphesiz bu bağlamda Ankara, Bakü'yü ortak tatbikatlar yapmaya teşvik etmekle Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve Batı Asya'daki bazı müttefiklerine büyük miktarlarda askeri silah satmayı başardı. Böylece diğer ülkelere silah satışı için de koşullar ve zemin hazırlanmış oldu. Türkiye yetkilileri bazı kısıtlamalarla Ermenistan'a silah satmayı bile kabul ettiler. Bu arada Türkiye'nin Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun bir parçası olarak Güney Kafkasya'da aktif varlık sergilemesi Rusya dahil bölgedeki bağımsız ülkelerin bazı endişelerini arttırdı. Bakü ve Ankara'nın 2021'in ikinci yarısı ve 2021'in ilk yarısında yapılan tatbikatlarla ilgili gelişmeler, düzenlenen ortak askeri tatbikatların esasen Ankara tarafından kışkırtıldığını kanıtladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin olumsuz hamleleri Ermenistan'ın Güney Kafkasya bölgesindeki askeri mevzilerini daha da güçlendirmesine sebep oldu. Nitekim Erivan'ın duyurduğuna göre, yakında zırhlı araçların montaj hattı açılacak. Erivan ayrıca zırhlı aracın üretimi ünlü Boran modeli de dahil olmak üzere zırhlı araç üreticisi olan Rus şirketi Rispland ile işbirliği içerisinde Ermenistan'daki Charensavan otomobil fabrikasında gerçekleştirileceğini duyurdu. 2020'de 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nın Ermenistan için başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Ermenistan yetkilileri Ermenistan ordusunun güçlendirmesini gündeme getirdi. 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti üzerindeki askeri üstünlüğünü kaybetti ve bunun sonucunda teslim olmayı kabul etti. Sonuç olarak Ermeni hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarının bir kısmını bu ülkeye bırakmak zorunda kaldı. Erivan'ın yenilgisinden sonra Bakü'nün 2. Karabağ Savaşı'nda galip tarafı ilan edilmesine rağmen Türkiye ile provokatif ortak tatbikatlar düzenlemeye devam etti. Aynı zamanda bu ülkenin günlük basını ve Türk medyasında Türkiye ve Siyonist rejim İsrail'den silah alımı konusu gündeme geldi. Bu olumsuz girişimler Kafkasya bölgesinde askeri rekabetlerin ve silahlanmanın önünü açmıştır. Bu bağlamda Ermenistan en yakın adım olarak Rusya ile askeri ittifakı gündeme aldı. Bu bağlamda Ermeni uzmanlar Ermeni-Rus askeri işbirliğinin ilerlemekte olduğunu belirttiler. Bu konuda Ermeni askeri politik analist Mer Hokopyan şöyle dedi. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonraki durum ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler dikkate alındığında Rusya, Ermeni ordusunun modernizasyonunu hızlandırmaya ve orduyu Rus ordusu seviyesine getirmeye çalışacak. Ermeni ordusunun modernizasyonu hem bu ülkenin hükümeti hem de halkı ve Rusya için ortak çıkarlara sahiptir. Şüphesiz Ermeni ordusunun güçlendirilmesiyle Erivan'ın Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'na uyması pek olası görünmüyor. Aslında Bakü ile Erivan arasında yabancı tarafların kışkırttığı silahlı çatışmalar eninde sonunda hükümetin ve Kuzey Aras'ın Müslüman halkının zararına olacaktır. Özellikle Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkının zarar görmesi Güney Kafkasya'da kendi çıkarlarını düşünen yabancı devletler için pek önemli değildir.
Thank you.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Lübnan ekonomisinin iflas etmesinin nedenleri etrafında. Lübnan Başbakan Yardımcısı Sade El Şami, televizyonda yaptığı konuşmada hükümetin ve Lübnan Merkez Bankası'nın iflas ettiğini duyurdu. Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Sallame, bu iflası reddetse de uzmanlar Lübnan'ın ekonomik iflasının gerçek olduğunu ve bu iflasın son zamanlarda yaşandığını düşünüyorlar. Lübnan milli para biriminin aşırı şekilde değer kaybetmesi, yakıt krizi, hükümetin borç krizleri, halka ağır ekonomik baskılar ve Merkez Bankası'ndaki halkın mevduatının yok olması, Lübnan ekonomisinin iflas ettiğini gösteren belirtiler ve emarelerden sadece birkaçıdır. Lübnan hükümeti ve Merkez Bankası'nın iflasının çeşitli nedenleri var, ancak en önemli üç sebebi ise işlevsiz hükümetler, Merkez Bankası politikaları ve dış müdahaleler olarak sıralanabilir. Refik El Hariri'nin başbakanlık görevine geldiği 1992'den bu yana, yani son 30 yılda Lübnan ortalama görev süresi 2 yıl 3 ay olan 13 hükümet gördü. Yine son 30 yılda Refik El Hariri 15 yıl ve Saad El Hariri 5 yıl, yani toplam yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede hükümetlerin başında yer aldılar. Lübnan'daki siyasi istikrarsızlık, ülkede huzursuzluğu körüklemenin ve siyasetin devamını ve istikrarını engellemenin yanı sıra yozlaşmış bir siyasi sınıfın oluşmasına da neden oldu. Sonuç olarak Lübnan'daki hükümetler işlevsiz, fırkacı ve partici davranıp kendi çıkarlarını ulusal çıkarlara tercih ediyor ve bu da Lübnan'da tekrarlanan bir kriz döngüsüne yol açmıştır. Lübnanlı siyasi analist Said Ferenci'ye Lübnan tarihinin zaman zaman tekrarlanan bir dizi ardışık kriz ve isyanlar ve fitneler ile dolu olduğunu, bunun da mükerrer olarak görüldüğünü söylüyor. Hükümet krizlerinin tekerrür etmesi, şimdi de ekonomik bir krize ve halk üzerinde şiddetli baskıya ve onların devam eden protestolarına yol açmıştır.
Lübnan'ın ekonomik iflasına ilişkin bir diğer önemli faktör ise Riyad Selame'nin başkanlığını yaptığı Merkez Bankası'nın siyasetleridir. Lübnan Merkez Bankası'nın geçmiş yıllardaki performansına bakıldığında bu bankanın güdümlü bir finans politikası izlemediği ve sadece Batı ve Amerikan siyasetlerine uygun hareket ettiği görülmektedir. Bu siyasetler sonucu Lübnan Merkez Bankası yabancı kurum ve kuruluşlara bağlı hale gelerek borçlanmıştır. Lübnanlı ekonomi ve finans uzmanı İle Yeşui, Riyad Selami'nin Lübnan Merkez Bankası'ndaki görevinin başlamasından bu yana tüm ekonomik kural ve düzenlemeleri ihlal ettiğine, herhangi bir ülkede Merkez Bankası'nın temel görevinin özel sektöre yeterli likidite enjekte etmek, yatırım fırsatlarını artırmak, enflasyonu kontrol etmek ve döviz kurunu istikrara kavuşturmak ve manipülasyonu önlemek iken, Riyad Selame'nin tam tersi bir yol izlediğine inanıyor. Lübnan'ın ekonomik sorunları bir diğer yandan da dış etkenlerden kaynaklanmaktadır. Bazı bölgesel ve büyük güçler Lübnan'ın iç işlerine müdahale ederek direnişe darbe vurmak için bu ülkeye baskı yapıyor. Bu arada Uluslararası Para Fonu da Lübnan ekonomisine yardım etmeyi reddediyor. Bu arada Lübnanlı ekonomist ve finans uzmanı Dr. Mahmut Cebai, Lübnan hükümetinin Uluslararası Para Fonu ve Dünya Merkez Bankası gibi Amerika tarafından denetlenen kurumlardan yardım arama çabaları konusunda Uluslararası Para Fonu aslında gürültülü, faydasız ve çözümsüz bir bombadır. Dünyanın hiçbir yerinde bir sorunu çözmedi, aksine ülkelerde yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve borç olgusunu şiddetlendirdi dediğini unutmamak gerekir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün 18 Fevver'den 1401 Hicri Kameri, İran'da 5 Ramazan 1443 ve miladi 7 Nisan 2022 Perşembe. ...58 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Fevver'den 1343'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İran'ın Müslüman halkının itirazları ve mücadeleleri ardından serbest bırakıldı. İmam Hümeyni, Hicri Şemsi 15 Şordat 1342'nin gece yarısında Despot Şah rejimine karşı ifşaatlarda bulunduğu konuşmasından sonra rejimin güvenlik güçlerince tutuklanıp hapsedildi. İmam Hümeyni tutuklandıktan sonra İran genelinde imamın serbest bırakılması için geniş protesto gösterileri düzenlendi. İran halkının şiddetli tepkileri Şah rejiminin imamı hapisten Tahran'daki evine intikal etmelerine ve imama gözetim altına almalarına neden oldu. İran halkı ve ulemanın yoğun itirazlarının sürmesi Şah rejimini İmam Hümeyni serbest bırakmasına neden oldu. Halkın imamın serbest kaldığını öğrenmesi üzerine İran genelinde yoğun kutlama merasimleri düzenlendi. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Fevver'den 1378'de ünlü arif ve alim Ayetullah Seyyid Abdülkerim Keşmiri vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te Kutsal Necef ve Eşref kentinde dünyaya gelen Ayetullah Keşmiri, Seyyid Abdülkasım Hoyi, Seyyid Abdülala Sebzevari, Seyyid Abdülhadi Şirazi ve Şeyh Kazım Şirazi gibi önde gelen alimlerden dersler aldı. ...797 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Ramazan 646'da Hicri Kameri 7. yüzyılın ünlü hakimlerinden Abdülmelik Hunci'nin oğlu Efseleddin Ebu Abdullah Tabib Hunci vefat etti. Hicri Kameri 590'da İran'ın kuzeybatısındaki Halhal'da yer alan Hunç bölgesinde dünyaya gelen Hunç tahsilini orada yaptı. Hekim ve mantık ehli olan Hunç tıp ve diğer İslami ilimlerde özellikle fıkıh ve hadiste üstad idi. ...207 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Ramazan 1236'da İranlı önde gelen alim Hacı Molla Ali Aliyari Tebrizi İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya geldi. Fıkıh, hadis, şiir ve edebiyatta büyük yeteneğe sahip olan Aliyari, hikmet, matematik, nücum gibi bilim dallarında güçlü bir alimdi. Irak'ın Kutsal Necef Eşref Dini İlimler Medresesi'ne giden Aliyari, oradaki önde gelen alimlerden özellikle Şeyh Murtaza Ensari ve Mirza Şirazi gibi alimlerden dersler aldı ve fıkıh ve fıkıh usulü gibi derslerde büyük maharet kazandı. Aliyari, İran'a geri döndükten sonra ders vermeye başlar ve birçok öğrenci yetiştirdi. ...301 yıl önce bugün 7 Nisan 1721'de Rusya İmparatoru Büyük Peter İsveç'e saldırıyı başlattı. Rusya ve İsveç, Polonya ve Danimarka ile 1700 yılından itibaren Kuzey Savaşları ile karşı karşıya idiler. Rusya ordusunun İsveç'e saldırdığı zaman bu ülke savaşa taraf olan ülkelerle barıştı ve Rusya ile de barışmak istiyordu. Ancak Büyük Peter donanımlı ordusuyla İsveç'i yendi ve bu ülkeye Neustadt Anlaşması'nı dayattı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Son 3 yılda 210 bin hektar orman alanı kül oldu.
Karar.
Nebati, enflasyonu er ya da geç alaşağı edeceğiz.
Milli Gazete.
İktidara yakın yazar, zamlarda adalet yok.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 5 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde medyanın meddahçılığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomideki çöküşte sürekli şoklarla devam eden fahiş zam ve kat kat artan enflasyon furyasında hala medyatik manipülasyonlarla ülkenin gerçek gündemi saptırılıyor. AK Parti iktidarında özellikle tek kişilik otokratik yönetimin yürütmenin yanı sıra yasama ve yargıyı güdümüne almasıyla hibrit melez demokrasiler kategorisine girileyen ifade ve basın özgürlüğü endeksinde 194 ülke arasında 157. sıraya düşen Türkiye, dünyada halen en fazla gazetecinin tutuklu olduğu diktayla yönetilen ülkeler ile aynı grupta diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
RTÜK Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın talimat ve telkinlerini emir telakki ederiz dediği süreçte medyaya baskılar bütün ağırlığıyla dayatılıyor. Medyanın ancak %5'ini bulan televizyonlara bir yılda toplam 70 defadan fazla para ve program durdurma cezası verilirken iktidara yakın kanalların kadın eğlence programlarına, vatandaşlardan gelen binlerce şikayete rağmen tek bir cezanın verilmemesi medyanın hali pürmelalini ifşa ediyor. Bir medya grubunun yandaş medya haline getirilmesi için ziraata, çiftçilere destek için kurulan bir kamu bankasından kredi adı altında peşkeş çekilen 750 milyon doların 10 yıldır tahsil edilmemesinde açığa çıktığı gibi siyasi iktidara sürekli övgüler dizen, fahiş zamları görmezden gelip haber yapmayan yandaş medyaya müthiş bir kayırmacılıkla her türlü kıyak çekiliyor. Canlı yayında karşısına dizilmiş seçilmiş gazetecilerin sorduğu sorulara Cumhurbaşkanı'nın prompterden cevap vermesi, soruların cevaplarıyla önceden hazırlandığı skandalını söz konusu ederken, özellikle yurt dışı gezilerde çoğu havada akredite gazeteciler acayip övgüler diziyor. Gıda ürünlerinde %150'lere varan gerçek enflasyonla vahim pahalılığı teyit geçerek gıda güvenliği konusunda Türkiye'nin ileriye dönük geliştirdiği projelerle iş birlikleri var mı sorusuyla pandemi vardı ve şimdi savaş var. Bu dünyada bir ekonomik daralmayı da sebep oldu. Türkiye'de bunun yansımalarını yaşıyoruz. Girişinden sonra devlet ve hükümet olarak siz sürekli feragat ediyorsunuz. Yani KDV indirimi, teşvikler, vergi muafiyetleri yapıyorsunuz dezavantajlı grupları korumak için. Devlet kendi üzerine düşüyor, feragat ediyor. Feragat etmesi gereken sadece devlet mi? Çanak sorusundan önce bile. Özetle AKP iktidarında özellikle tek kişilik ucube yönetimde tam bir meddah medya türemiş, soru paravanında sergilenen meddahlık gırla gidiyor. Yazık, çok yazık.
Esfender Korkmaz 5 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyonda dünyadan koptuk başlıklı yazısına yer veriyor. Mart ayında tüketici fiyat endeksi aylık %5,46 ve yıllık %61,14 oranında arttı. Yurt içi üretici fiyatları ise aylık 9,19 ve yıllık %114,97 oranında arttı. Dünyada emtia fiyatları ve enerji fiyatları nedeniyle enflasyonda artış var ama bu artış birkaç puan seviyesindedir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bizdeki enflasyonun dünyadan kaynaklandığını söyleyip halka yanlış bilgi verenler yalancı değil, aynı zamanda milleti aptal yerine koymak isteyen ve fakat aslında kendileri aptal insanlardır. Zira dünya enflasyon oranları her gün yayınlanıyor. İnsanlar bakmasa da medya bu verileri topluma yansıtıyor. Türkiye'de yüksek enflasyonun bir nedeni de bu şekilde sürekli siyaha beyaza giyerek algı yaratmak ve toplumu sürekli aldatmak isteyenlerdir. Zira algı yaratmak, gerçeklere aleni aykırı ise güven bunalımı ve panik sorunu ortaya çıkıyor. Yüksek enflasyonu dünyada enerji fiyatlarına bağlayanlar da aynı paralelde yanlıştır. Elbette enerji fiyatlarındaki artış fiyatlar genel düzeyini etkiler ama enerji fiyatları, maliyetleri ve fiyatları girdi olduğu oranlarda ve arttığı dönemlerde etkiler. Oysa ki bir enflasyon fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli artıştır. İki, Çin ve Almanya'da petrol ithal eden ülkelerdir ama bu ülkelerde enflasyon oranı düşüktür. Türkiye'de yapısal sorunlardan, faktör verimliliğinin düşük olmasından, piyasanın oligopol yapıda olmasından ve siyasi iktidarın popülist politikalarından kaynaklanan %10 dolayında bir yapısal enflasyon vardı. Ama bugünkü yüksek enflasyonun tek müsebbibi faizleri bahane olarak kullanıp kurları arttırmak isteyen ve kur artışlarından milyarlar kazanan bir misyondur. Türkiye'de son bir yılda Mayıs 2021'de kur artışı yaşandı. Aralık 2021'de de yüksek kur şoku yaşandı. Kur şokları iyi üfeyi arttırdı. İyi üfe de aynı ay ve sonraki aylarda tüfeğe yansıdı. Bundan sonra hem kur artışı ve hem de önceki ve yeni kur artışları maliyetleri arttıracak ve bu artışlar tüfeğe yansıyacaktır. Dahası zaten hükümet de bir önlem almıyor. Seçimler yakın olduğu için hem kemer sıkma gibi önlemler alamaz hem de popülizmden vazgeçemez. Öte yandan son bir yılda dolar kurundaki artış %90,4 olmasına rağmen üretim maliyetlerini gösteren İÜFE %114,97 arttı. Nereden bakarsak bakalım enflasyon önümüzde saatli bomba gibi duruyor. Siyasi iktidarı götüreceği kesindir ve fakat aynı zamanda eğer siyasi iktidar kısa sürede değişmezse sosyal maliyeti de yüksek olacaktır.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 5 Nisan tarihli Yeni Mesaj gazetesinde enflasyon uçar gider başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hükümet yetkilileri enflasyonun aydan aya önlenemez bir şekilde arttığını gördükçe eminim ki evdeki hesap çarşıya uymaz atasözünü önemseyerek hatırlıyordur. Masa başında enflasyonu %5'lere düşüreceklerini zannediyorlardı ama bunun mümkün olmayacağını şimdi kendiler de görüyorlar. Onların hesabı bugünlerde enflasyon yükselebildiği kadar yükselsin ki seçim dönemine yakın daha fazla yükselmesin, düşük olsun, sonra da bakın enflasyonla mücadelede başarılı olduk diyeceklerdi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ama bir şeyi hesaba katmadılar. Enflasyon sadece nihai ürünlerde artıyorsa bir sonraki sene düşük çıkabilir. Eğer enflasyon ülkemizde olduğu gibi üretim maliyetlerinde artıyorsa enflasyon asla aşağı düşmez. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre enflasyon TÜFE aylık %5,46, yıllık bazda ise %61,14 oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu ana gruplar %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu. TÜİK'in verilerinde en çok dikkat çeken husus üretici enflasyonunun tüketici enflasyonundan iki kat fazla olması. yurt içi üretici fiyat endeksi YÜFE yani üretici enflasyonu Mart ayında aylık %9.19, yıllık %114.97 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasında 53.83'lük bir fark olması ekonomistlerin enflasyon rakamlarına şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor. Çünkü ekonomi bilimi, matematik ve mantık böyle bir şey olması imkansız diyor. Bir sanayicinin üretim maliyetleri %115 artarken ürününe %61,14 zam yapması sizce mantıklı mıdır? Hiçbir sanayicinin bu kadar karı yok ki bu oranda bir fedakarlık yapabilsin. Üreticiler para kazanmak için üretim yapıyor. Zararına neden üretim yapsınlar? TÜİK'in bu izahı mümkün olmayan enflasyon rakamı doğal olarak bizleri diğer araştırma şirketlerinin çalışmalarına yönlendiriyor. Bu konuda da en bilimsel çalışmayı akademisyenlerin kurduğu ENAG yapıyor. ENAG, Mart ayına ilişkin aylık enflasyonu %11.93, yıllık enflasyon ise %142.63 olarak açıkladı. TÜİK'in %115'lik üretici enflasyon rakamını dikkate aldığımızda ENAG'ın açıkladığı %142.63'lük enflasyon makul geliyor. Üretici %115'lik bir maliyete maruz kalırsa ürününe %143'lük bir zam yapması mümkün ama %61 zam yapması asla mümkün değil. Üretim maliyetleri incelendiğinde sanayinin 4 sektöründen olan elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %228.94'lük artış oldukça dikkat çekiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatlara ele aldığımız özel programımızın 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu mübarek ayda yaptığınız ibadetlerin Hak Teala nezdinde kabul görmesini niyaz ederek bugünkü sohbetimize başlıyoruz.
Birkaç gündür mübarek Ramazan ayının nurani anlarının bereketiyle Subhanallah bize sevgili konuklarıyla sohbet etme fırsatını sunmuştur. İlahi ziyafete katılan bu konukların dili bir an bile Allah-u Teala'yı zikretmeyi ihmal etmediği gibi kalpleri de onu yad etme şevkiyle dolup taşmaktadır. Umarız hepiniz bu güzel ayda kulluk etme lezzetini tecrübe etmişsinizdir. Bu lezzeti hem vacip amellerini yerine getirmekte ve hem haram amelleri terk etmekte bulmak mümkün. Ancak bu amellerde başarılı olabilmek için bazı hazırlıkların yapılması da şarttır. Bu hazırlıklar aslında birbirinin yanında bir yaşam tarzını açıklayan olur olmazlar zinciridir. Nitekim İslam peygamberi ve masum imamlar yaşam tarzımız için en güzel örneklerdir.
Oburluktan ve yemekte ve içmekte ifrattan kaçınmak bu tarzda yaşamanın adabından biridir. İslam'ın önde gelen büyüklerine göre yiyeceklerin tüketilmesinde aşırıya kaçmak, bedenimize verdiğimiz zararların yanı sıra ruhumuza da zarar verir. Bu durum bizi insaniyetin yüce hedeflerine ulaşmaktan alıkoyar ki bu da insaniyetin ölümü demektir. Adeta hayvanlar gibi sürekli ve sırf yemek ve içmekle meşgul olan ve karın şişkinliği yüzünden nefes almakta bile zorlanan insan, dini görevlerini yapması gerektiği gibi yapamayacağı kesindir. Aklı fikri sürekli nasıl en lezzetli yiyecekleri kendisi için tedarik edebileceğini düşünen insan, hiç kuşkusuz oruç tutmayı, namaz kılmayı, gece ibadeti ve Allah'a münacat etmek gibi durumları düşünmez. Böyle biri Allah-u Teala'ya kulluk hakkını da gerektiği gibi eda etmez ki bu da insan ruhu için en büyük zarardır.
İslam peygamberinden bir hadiste şöyle okumaktayız. Kalbinizi ve gönlünüzü aşırı yemek ve içmekle öldürmeyin. Kalp ziraat gibidir. Eğer aşırı sulanırsa çürür ve ölür. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a göre de müminin kalbi için oburluktan daha önemli bir şey olamaz. İmam, oburluğun kalbi taş gibi yaptığını, şehveti tahrik ettiğini ve açlık ise ruhu ve gönlünün gıdası olduğunu buyuruyor.
Oburluk bir nevi şehvettir. Öyle bir şehvettir ki bizi ibadetten gafil kılabilecek şeytanın elinde bir silah olabilir. Türlü ve rengarenk yemekleri velev ki helal olsun, tüketmekte aşırıya kaçmak çirkin ve tenkit edilmiş bir ameldir. İslam dini hiçbir işte ifrat ve tefriti onaylamaz. Yemekte ve içmekte ifrat etmek de bu amellerden biridir. Yani cismi ziyafet bizi Allah-u Teala'ya ibadet etmekten alıkoymayacak kadar yemeli ve içmeliyiz. Gerçekte mümin insanın yaşamı boyunca hedefi Allah-u Teala'nın onun için belirlediği hedefe ulaşmaktır. Ki bu da Allah'a kulluk ve ibadet etmek ve Hak Hazreti ile buluşma makamına nail olmaktır. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفع لنفسه نفع لا ضرا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Allah-u Teala Zariyat suresinin 56. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet, demek ki bizim yaratılışımızın gayesi Allah'a ibadet etmektir ve Ramazan ayda ibadet ayıdır. Yüce Allah bu ayda oruç ibadetini ve yemekten ve içmekten el çekmeyi emrederek bizi kendisine doğru hidayete erdirmek istemiştir. Nitekim biz de bu yöntemi yaşamımızın her anında uygulayabiliriz. Tabii ki bu uygulama
bedenimize zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. İslam dini insanlara aç olduklarını hissetmedikleri müddetçe yemek yememelerini ve yine doyduklarını hissetmeden önce yemekten el çekmelerini istemiştir. Kuşkusuz bu tavsiyeye amel etmek bize sağlıklı bir cisim ve sağlıklı bir ruha kavuşmakta yardımcı olur.
Müslümanlar faziletli Ramazan ayının günlerini ve manevi anlarını oruç ibadetiyle geçirirken, aynı zamanda sabır ve direniş ruhunu da geliştirir ve bu sabrın sayesinde ebedi saadete doğru ilerlemeye başlar. İnsan yaşamın zorlukları karşısında ancak sabır sıfatını taşıdığı takdirde direnebilir. Ramazan ayı, oruç tutan insanların gündüzlerini ibadet etmek ve gecelerini ihya etmekle geçirdikleri ve sabır ve direniş alıştırması yaptıkları yılın özel günlerinden sayılır. Allah-u Teala Bakara suresinin 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz O, sabır ve namaz, Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.
Hazreti Ali Aleyhisselam bir rivayette sabır çeşitleri hakkında şöyle buyuruyor. Sabır üç çeşittir. Bunlar musibete sabretmek, günaha sabretmek ve itaat etmeye sabretmektir. İmam Ali Aleyhisselam musibete sabretmeyi şöyle izah eder. Eğer insan türlü hadiselere, sıkıntılara, maddi manevi zorluklarla karşı karşıya geldiğinde ilahi yoldan sapmamak için sabırlı olması gerekir. İtaat etme konusunda sabretmek, insan Allah'a itaat ederken sabretmesi demektir. Bir başka ifadeyle Allah'a ibadet etmenin bazı zorlukları vardır ve eğer insan ilahi emirleri en iyi şekilde yerine getirmek istiyorsa sabretmesini bilmelidir. Günaha sabretmek ise şöyle ki eğer insan Allah'a kulluk yolundan çıkmak istemiyorsa günahlara karşı nefsine gem vurmak üzere sabırlı olması gerekir. İlahena ma a'dalek melike kulli men melek İlahena ma a'dalek melike kulli men melek لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لبيك إن الحمد لك.
Sabır insanın dünyevi ve uhrevi saadetinde oldukça etkili rol ifa eder ve elde edeceği başarıların etkenidir. İnsan yaşamının tüm alanlarında sabırlı olmalıdır. Nitekim Bakara suresinin 153. ayetinde Allah sabredenlerin yanındadır diye buyurmuştur. Yine aynı surenin 155. ayetinde sabredenlere hitaben şöyle buyurur. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele. Böylece Allah-u Teala yaşamın zorlukları ve sınavları karşısında sergiledikleri sabır için sabırlı insanlara maddi manevi büyük mükafat vereceğini buyurmaktadır. Bir başka ifadeyle sabır insanın maddi başarılarında etkili olduğu gibi uhrevi saadetine de zemin hazırlar.
Oruç ibadeti kulun zorluklara karşı sabrını takviye etmesi için çok iyi bir alıştırma sayılır ve nefsin kötülüklerden arınması üzerinde de önemli etkisi olur. Eğer insan huzurlu bir yaşam sürdürmek ve Allah-u Teala'ya en iyi şekilde kulluk etmek istiyorsa sabırlı olmasını öğrenmesi gerekir ve bunun için en iyi zaman mübarek Ramazan ayı ve oruç ibadetidir. Zira bu ayda oruç tutmak insanların sınandığı bir sınavdır. İlahi ayda oruç tutmak insanda sabretmeyi takviye eder ve nefsani heva ve heveslerle ve dünyevi temennileriyle mücadele alıştırması niteliğindedir. Gerçekte oruç tutan insan her ne kadar sabrederse bir o kadar kendisini nefsine karşı koymakta hazırlıklı hale getirir.
Yüce Allah Zümer suresinin 23. ayetinde de şöyle buyuruyor. Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir. Derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.
İşte böyle Kur'an-ı Kerim her tilavet edildiğinde dinleyen insanlar için yeni ve duymaya değer sözü olur ve gönüllere nur yağdırır. Bu Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir. Mübarek Ramazan ayı ise Kur'an-ı Kerim'in tecelli ettiği ve bu kitapla alışma ayıdır. Nitekim bu ayda Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin güzel cilveleri her zamankinden daha çok belirgin hale gelir. Zira oruç tutan insanın ruhi tahareti ve tazeliği Kur'an-ı Kerim'in yürekleri okşayan namelerine eşlik eder ve içinde Kur'an-ı Kerim tilavet duygusu bazen bir ayda birkaç kez Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye yönelir.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
Mübarek Ramazan ayının en önemli fazileti Kur'an-ı Kerim'in bu ayda nazil olmuş olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in Duhan Suresi de bu kitabın mübarek ve bereketli bir gecede nazil olduğunu gösterir. Bu doğrultuda Kadir Suresi'nin ilk ayeti Kur'an-ı Kerim'in ne zaman nazil olduğu konusunda daha açık bir işaretle temas ederek bu gece Kadir Gecesi olduğunu, bu gece bin aydan daha iyi olduğunu ve bu gece Ramazan ayının gecelerinden biri olduğunu buyurur. Ayet şöyle buyurmakta. Biz onu Kadir gecesinde indirdik.
Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre Kur'an-ı Kerim bu mübarek ve bereketli ayda İslam peygamberinin kalbine nazil oldu ve o hazret bu semavi kitabın tümüne birden vakıf oldu. Allah-u Teala Bakara suresinin 185. ayetinde ise bu bağlamda şöyle buyuruyor. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.
Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşu hakkında da ayetler iki şekilde nazil olduğuna işaret ediyor. Şöyle ki bazıları bu kutsal kitabın bir defada ve Kadir Gecesi'nde nazil olduğunu ve bazıları ise bu kitap Allah Resulü'nün 23 yıllık risalet yıllarında çeşitli etkinliklerde ve çeşitli mekanlarda tedrici bir şekilde o hazrete nazil olduğunu buyurur. İslam peygamberine nazil olan bu kitap insanların yaşamı için en iyi kılavuz ve hidayet kitabıdır. Bu kitap özel bir zamana veya özel bir kavme ait değil, tüm zamanlarda tüm insanlara aittir. Mübarek Ramazan ayı ise bu emsalsiz kitabın ayetleri üzerinde düşünmek için en iyi fırsatlardan biridir. Şimdi hep birlikte bugünün özel duasını dinliyoruz.
Allahümme la tahzulni. ولا تضربني بسياط ناقمتك وزحزح
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatlara ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.edib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 144. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin saygıdeğer eşinin dilinden Kum kentinde imamın ilim, şiir ve siyasi mücadelesinin başladığı yer olarak 8. evlerinde sürdürdükleri ortak yaşamlarında meydana gelen hadiseleri gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümden hatırlanacağı üzere İmam Hümeyni'nin saygıdeğer eşi Hatice Sakafi'nin dilinde imamın yaşamında kanaat ve sade yaşamı gibi iki önemli özelliğini sizlerle paylaştık. Ve dedi ki imam en zorlu iktisadi şartlara rağmen sürekli kanaatle yaşadı ve şükretti ve eşi Hatice de sabırlı ve akil bir eş olarak bu durumdan kalben hoşnut olmadığı halde hiçbir zaman hoşnutsuzluğunu dile getirip imama baskı yapmadı. Şimdi sohbetimizin devamında İmam Hümeyni'nin saygıdeğer eşinin dilinden Kum kentinde imamın ilim, şehir ve siyasi mücadelesinin başladığı yer olarak 8. evlerinde sürdürdükleri ortak yaşamlarında meydana gelen hadiseleri gözden geçirmek istiyoruz. Ruhullah Hümeyni ve eşi Hatice Sakafi'nin ortak yaşamı üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra bu çift Hicri Şemsi 1324 yılında Kum'un Yahçal Gazi mahallesinden yeni bir eve yerleştiler ve bu evde 20 yıl ikamet ettiler. Bu 20 yıllık dönemde imamın çocukları bağımsız yaşamlarına başladılar. Bayan Sakafi bu konuda şöyle diyor. Hicri Şemsi 1324 yılında Yahçal Gazi mahallesindeki evimize taşındık ve bu evde Mustafa'yı evlendirdik, 3 kızımızı da kocaya verdik. Bu evde İmam Hümeyni'nin despot şah rejimine karşı siyasi mücadelesi başladı ve imamın başlattığı hareketin tohumu toplum içine serpildi. İmamın Yakçal Gazi mahallesindeki evi hem kapitülasyon hakkındaki tarihi konuşması ve ondan önce de 15 Hordat kıyamı ile sonuçlanan Hicri Şems'i 1342 yılındaki konuşmasının yapıldığı yerdi.
Bayan Hatice Sakafi bu konuda şöyle diyor. Hicri Şems'i 1344'te Necef'e doğru bu evden yola çıktık ve bir daha bu eve geri dönmedik. Bu ev, ulemanın İran'da mücadele sürecinin merkeziydi. İmam burada kapitülasyon aleyhinde tarihi konuşmasını yaptı ve yine bu evde imamın hareketinin tohumları yeşererek 15 Hordat kıyamını tetikledi. Yine bu ev arada bir Şah'ın gizli casusluk örgütü Savak'ın saldırısına uğruyordu ve bu saldırılardan birinde imamın tüm mal varlığı talan edildi. Bu evde imamla ilişkisi olan herkes bir bir ardı sıra başka kentlere ve beldelere sürgün edildi. Bu evin öyküleri inkılap öyküleridir ve kelimenin tam anlamı ile İmam Hümeyni hareketinin merkezi ve oda olarak adlandırılabilir.
Ruhullah ve Hatice çifti, ilmi ve kitap okumayı seven bir çifti ve bu yüzden de güncel yaşamlarının işleriyle uğraşmanın yanında her ikisi eğitime, tedrise ve kitap okumaya büyük önem veriyordu. Hatice Sakafi, yaşamın zorlu şartlarına rağmen İmam Hümeyni'den dini ilimleri öğrenmek üzere bir öğretmen gibi yararlandı. Bayan Sakafi bu konuyu da şöyle anlatıyor. Ben 8. sınıfa devam ederken evlendim ve evlendikten sonra bayımın nezdinde eğitimime devam ettim ama hür bir talebe gibi değilim ve talebeliğin yanında ev işleri, çocuklarla ilgilenmek ve eş dostla görüşmek gibi işlerle de uğraşıyordum. Ancak buna karşı okumayı bırakmadım. Ta ki 4. çocuğumuz da dünyaya geldi. Ki çok da huysuz ve sürekli hastalanan bir çocuktu ve gecemi gündüzümüzü de bir etmişti. Artık okumaya vakit bile bulamıyordum. Bayım da sabahtan akşama dek 7 ders celsesi vardı. Bu yüzden eğitimimi bırakmak zorunda kaldım.
İmam Hümeyni'nin evinde kitap okumak umumi bir adetti. Gerçi imam herkesten daha fazla kitap okuyor ve bu alanda da diğer alanlarda olduğu gibi başkaları tarafından örnek alınıyordu. İmamın odasında hemen hemen her türlü yeni kitap bulunuyordu. İmam bu kitapları hızlı bir şekilde okuyor veya gözden geçiriyordu. Fakat Hatice Sakafi bu kitapları okumak için daha fazla zaman harcıyordu. Bayan Sakafi o dönemin yeni ve ünlü kitaplarının hemen hemen tümünü okumuştu. Bayan Sakafi, Kur'an-ı Kerim ve dua kitaplarını sürekli okumanın yanında romanlara da ilgi duyuyordu ve Muhammed Ali Fagani'nin Ahu Hanım'ın Kocası adlı eserini, Victor Hugo'nun Sefiller adlı eserini, Tolstoy'un Savaş ve Barış adlı kitabını ve diğer birçok ünlü İranlı ve yabancı yazarların eserlerini okumuştu.
Ruhullah ve Hatice şiir ve şairlikte de ilgilenen bir çiftti. İmam gençlik çağında ve evlenmeden önce 80 kadar gazel yazmıştı ama maalesef bu şiirler ev taşımaların sırasında kaybolmuştu. Ancak Hatice Sakafi ile evlendikten bir süre sonra imamın şairlik zevki yeniden canlandı ve yeniden bazı gazellere yazdı. Bayan Sakafi bu konuda şöyle diyor. İmamın söylediğine göre evlenmeden önce 80 kadar gazel yazmıştı. İmamın eşyalarını da Darul Şefe medresesinden getirdiklerinde Şii kitabından başka tüm kitapları vardı ve her ne kadar bu kitabı aradıysak bulamadık. Evlendikten sonra da imam bir süre tek başına seyahat ediyordu ve şiir yazma zevki olduğundan yeniden şiir yazmaya başladı ve yaklaşık 70 gazel oldu. Ben de hepsini topladım çünkü şiir çok severdim. Ben şiiri bazıları gibi okumuyorum ve şiirle adeta dokunarak irtibat kuruyorum ve şiir okurken gözyaşımı tutamıyordum.
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni ailesinde şiir zevki ve şiirseverlik, Bayan Hatice Sakafi'nin de şiir yazma zevkini ihya etti. Gerçi hayatın sonları Bayan Sakafi'nin zamanının büyük bir bölümünü alıyordu. Fakat imamın hicranı onu da şiir yazmaya yöneltmişti. Bayan Sakafi bu konuda da şöyle diyor. Benim öğrenme aşkım vardı fakat artık evimiz eş dost, akrabalar ve çocuklarımızın uğrak yeri olmuştu ve bu yüzden okumaya fırsat kalmamıştı. Beyim Türkiye'ye sürgün edildiğinde birkaç gazel, kaside ve rubai yazdı. Ben şair değildim ve şimdi de değilim ama şiir olarak yazdıklarımı asla unutmam. Zira beyimin gittiği dönemle ilgiliydi.
Ancak İmam Hümeyni'nin irfani şiir yazması dini ilimler merkezlerinde bazılarını rahatsız etti. Öyle ki bazı ulema imamın dini ilimler merkezinden ihraç edilmesini istediler. Ancak Şeyh Abdülkerim Hayri onlara çok ezici bir şekilde cevap vererek onları hüsrana uğrattı. Bayan Sakafi, imamın yazdığı ve ulemanın hoşnutsuzluğuna yol açan irfani şiirlerinden birini şöyle anlatıyor. Üzüm tanelerinden bir tesbih yaparım. Meyhaneye gitmek için onunla istihare ederim. İmam üzüm tanelerini tesbih tanelerine benzetmiş ve meyhaneye gitmek üzere bu tesbihle istihare etmek istediğini söylemişti. Oysa meyhane Fars edebiyatında irfani manada kullanılan bir sözcüktür ve günümüz alkollü içeceklerin satıldığı mekanla hiçbir ilgisi yoktur. Ancak imamın meyhane, üzüm, istihare ve tesbih gibi sözcükleri bir arada kullanması bağnaz kesimlerin tepkisine de yol açmıştı. İş merhum Hac Şeyh Abdülkerim Hayri'yi şikayet etme noktasına kadar ilerlemişti. Bu bağnaz kesim şöyle demişti. Ruhullah Bey dinsiz olmuş, felsefeden söz ediyor. Bu da şiirinden hem irfan ehli de olmuştur. Onu dini ilimler merkezinden atın. Ancak merhum Hayri onlara şöyle demişti. Hayır, işte istihare yapmaya hacet yoktur. Ben neden kendisi istiharede bulunmayı düşünmesine şaşırıyorum.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 144. bölümünün de sonuna geldik.
Bu programımızı ve yine diğer programlarımızı www.farsuyu.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. Ayetullah Larijani, bölgedeki bölünme, sapma ve tekfir akımı en büyük felaketlerden biridir dedi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran Ukrayna'da siyasi bir çözüme odaklanmak istiyor dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran santrifüj parça üretim ekipmanını Natanz'e taşıdığı iddiasında bulundu. Amerikalı milletvekilleri İran'la daha güçlü, daha uzun vadeli bir anlaşmaya ihtiyacımız var dediler. Garip Abadi Almanya'da insan hakları ihlallerini eleştirdi. Türkiye Büyükelçiliği bir ay sonra yeniden Kiev'de faaliyetlerine başladı. Biden, Buça'daki olaylar savaş suçudur derken Türkiye Buça için bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. Amerika, Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını bildirdi. Irak Kürdistan bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Terör rejimi İsrail güçlerinin saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran'dan yaptığımız sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Thank you.